Ayrım 17.
Aşk coğrafyasında konuşmalar. Bölüm 11. Batının şımarığı İsrail. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Çok zor ve kötü günler yaşıyoruz. Bu saatten sonra söylenecek söz yok. Artık toplar konuşuyor, teknoloji dediğimiz şey silah olmuş. Son 50 yılın İsrail'i ya da Batı ile ilgili uluslararası siyaset alanında yazı yazan, dengeler konusunda konuşan, dış politikaları belirleyen onlarca, yüzlerce kitap okuduk. Sen, ben, hepimiz bir şeyi çok yanlış yapıyoruz. İsrail, yani Amerika bir şey yanlış yapıyor ama özellikle İsrail'e çok yanlış yaptırılıyor. Teknoloji dediğimiz şey, modern hayat dediğimiz şey fabrika olmalı, su olmalı, ilaç olmalı, orada Filistinlilere fabrikalar açılmalı, suları verilmeli, plajlarda rahat oturmaları sağlanmalı. Modern hayatın bu imkanları, bu konforu bölüşülmeli. İsrail orada kendini böyle benimsetebilir. Nihayetinde teknolojiyi güzel telefon, güzel televizyon, hastane olarak kullanan modern toplumlar da er geç kazanacaklardır. Çünkü bunlar insanın en temel ihtiyaçlarıdır. Anneniz hastalanır, gidersiniz bir İsrail hastanesine. Çocuğunuz işsiz kalır, gidersiniz bir fabrikaya. Tatil zamanı gidersiniz bir plaja. Teknoloji, konfor, modernite dediğimiz bu. Hepimizin özellikle teknolojiyle gelen bu dünya nimetlerinden, uçaktan, hızlı trenlerden faydalanmamız gereklidir. İnsanlar nimetlere, güzelliklere açtır. Çok güzel bir filmi olsa hepimiz izleriz. Çok güzel bir sahil olsa hepimiz gider dinleniriz, karışırız, kardeşleşiriz, birbirimizi benimseriz. Modernite bu yüzünü bize göstermiyor. Özellikle İsrail etrafındaki kalemşorlar, uluslararası siyaseti yazan çok ciddi adamlar, kafasına vur terbiye et yaklaşımıyla teknolojiyi tamamen bir silaha çevirdiler. İstediğin kadar tankın olsun, topun olsun, söktü mü? İtalyanların yangın bombaları Etiyopya'da söktü mü? Amerika'nın, Fransa'nın devasa yangın bombaları Vietnam'da söktü mü? Latin Amerika'da söktü mü? En küçük adalarda, Orta Amerika dediğiniz yerde söktü mü? Tankla, tüfekle, silahla arınılacak yol yok. Modern dünyanın nimetlerini bölüşerek, bunları kardeşleştirerek o topraklara başka bir siyaset götürülmeli. İsrail bunu yapmıyor. İsrail, kafanıza vururum, ben size bir şey benimsetirim, zorla ülkenizi elinizden alırım, toplarla tüfeklerle hepinizi öldürürüm diyor. Bu mümkün değildir. Yani Türk ordusunun Türkiye'de kedilere savaş açtığını düşünün. Bu savaşı kazanması mümkün değildir. Mahalleli bir iki hafta kedileri toplamaya çalışsın, kediler toplanmaya başlandığını anlar ve öyle bir deliğe girer ki 10 yıl, 15 yıl bulamazsın. Lübnan-Beyrut savaşı bu yüzden onlarca yıl sürdü. Tarihin en güzel şehirlerinden biri olan o şehir infilak etti. Bugün Beyrut'ta Dürziler, Maruniler, Hizbullah dediğimiz Şiiler yan yana yaşamaya çalışıyor. Henüz devlet, ulus değiller. Dürziler daha düne, Hariri suikastine kadar Hizbullah'a bizim Kuvayi Milliye'miz milli hareketimiz diyordu. Sonra ağız değiştirdiler. Maruniler zaten 10 asırdır Müslümanlara tuhaf bakıyor ve beraber oturmak istemiyor. Şimdi ben hem Dürzilere hem Hristiyanlara soruyorum. Ülkenize bomba atılıyor, siz hala İsrail'in tarafındasınız. Niçin ülkenizi, şehrinizi, bu güzel dünya şehrinizi korumuyorsunuz? Beyrut'ta iç savaştan sonra büyük mimarların katkısıyla çok güzel bir şehir yapıldı. Hayran kalınacak camiler, kiliseler. Belki de Orta Doğu'nun en güzel şehri oldu. Lübnan'da yine savaş var ve bu şehir yine harabeye dönüyor. Hizbullah'a da kimse yardım etmiyor. Hizbullah'ı bir terör örgütü mesafesine koyuyorlar ve Hizbullah'ı bu şekilde dışladıkları takdirde yarın Lübnan diye bir şehir kalmayacak. Berlin'in ikiye ayrılması gibi Beyrut da ikiye bölünecek. Dürziler de başka bir yere geçecek. 50 yıl savaşan devlet olamaz. Dünyanın her yerinde kabus, cehennem, şeytan olarak kabul edilen Hitler bile 5 yıl konuştu ve bitti. Oysa orada 50 yıldır çoluk çocuk öldürüyorsun. Ayıptır, günahtır. İsrail'de aşırı milliyetçiler 1967'den beri iktidarda. Sharon ve benzerleri. İsrail'de çok aklı selim bir barış yapısı, daha başka fikirleri olan insanlar da var. Seçimlerde %20, %15 alıyorlar. Beklentimiz İsrail'de bu savaştan sonra bölgedeki halklarla daha kardeşçe siyaset isteyenler iktidara gelsin. Bu Ali Kıran baş kesenler, bu şeytanlar, Hitler bozmaları, bu vahşi insanlar aradan ve devreden çıksın. Artık söz bitti. Kimsenin sözü yok artık. Bombalarsa havada uçuşuyor. Bu saatten sonra yapacağımız tek şey dua etmektir. Hangi tarafta olursa olsun ölen çocuklara dualar etmektir. Onlara yardım etmektir. Gemilerimizle yanaşma ve oradan kaçanları sağ salim ülkelerine götürmektir. Bize düşen savaş boyunca su, ilaç ve buğdayı bu topraklara taşımaktır. Bizim yapacağımız budur. İnsanlar ölmesin diye çalışacağız. İsrail'in bu savaştan çıkaracağı dersler olmalı. Şimdi biz ve bütün Arap toplumları, bütün dünya bu gibi savaşların İsrail tarafından 10-0 kazanılacağını biliriz. Hem G8'in hem ABD'nin hem de diğer tarafların ateşkes konusunda sessiz kalmasının sebebi İsrail 3-4 gün içinde işi bitirir, susalım anlayışı. Aynı şey Bosna'da yapıldı. Sustular. Sırplar işi bitirdikten sonra devreye girdiler. Büyük soykırımdan sonra devreye girecekler. Şimdi 3-4 ay sonra Hizbullah'tan 50-60 bin kişi gittikten sonra devreye girmeye çalışacaklar ve bir tampon bölge oluşacak. Bir şey yapalım. Barış gücü gelsin diye devreye girmeye çalışacaklar. Çünkü İsrail'in teknolojisine, silahlarına güveniyorlar. Gerçekten İsrail'in böyle bir silahı var ve Hizbullah'ın çok da bir şansı yok. Bu çok açıktır ama şunu da artık rahatça söyleyebiliriz ki bu maç 8-0-10-0 bitmeyecektir. Muhtemelen 8-2-8-3 bitecektir. İlk defa Müslümanlar tarafından 50 kişi ölürken öbür taraftan da 3 ya da 4 kişi ölüyor. Bu ilk defa oluyor. Bu yüzden bu rakamlar büyüdükçe Hayfa'da, Kudüs'te oturanlar büyük bir paniğe kapılıyorlar. Alışık değiller. Zaten 10 günlük bir savaş görmediler. İsrail'in bu insanları İsrail'de tutması da mümkün değil. Bir daha dünyadaki Yahudilere bu toprağa gelin, toprağınızda oturun deme şansına da sahip olamazlar. Çünkü büyük bir korku, panik havası hakim. Burada öldürülen taraf Filistinliler, Şiiler, Müslümanlar. Biz onlara dua ediyoruz. Gerçekten dua edelim. Başka bir şansımız yok. İlaç gönderebiliyorsak ilaç gönderelim. Cengiz Çandar Bey'in Irak Savaşı günlerinde Güneydoğu'da bir şehirde yaptığı konuşma çok manidardır. Herkes anlasın bu cümleyi. Irak'a bombalar düşerken şöyle bir yorum getiriyor. İşte bu bombalara üzülmeyin. Almanya'ya bu bombalar düştü, sonra demokrasi geldi. Japonya'ya bu bombalar düştü, ondan sonra Japonya'ya demokrasi geldi. Yüz binlerce Iraklı bu bombalarla ölecek. Ondan sonra demokrasi gelecek. Demokrasi böyle pahalı bir şeydir. Milyonlarca insan ölmeden gelmez. Şimdi Beyrut'ta milyonlarca insan ölecek ve demokrasi gelecek. Ben Batı'nın bu şekilde demokrasi siparişini son derece alçakça, insanlık ve bilim dışı buluyorum. Buradan demokrasi gelmeyecek. Bu topraklarda yaşayan insanlar 1400 yıl, 1500 yıl tek bir Hristiyan, Yahudi öldürmeden yaşadılar. Kardeş yaşadılar, kendilerine güvenle yaşadılar. Ben Batılıların teknolojiyi hastanede, ilaçta, yolda, uçakta, hızlı trende, konforda kullanmalarını istiyorum. Ama teknolojinin bu şekilde demokrasiye dönüşmez. Batılıların bunu öğrenmesi lazım. Sen Vietnam'ı sindirebildin mi? Sindiremedin. Vietnam'da sen bütün dağları, bütün ormanları yaktın. Milyonlarca Vietnamlı öldürdün ama sonunda yüz binlerce Fransız askeri ve bir o kadar Amerikan askeri öldü. Amerika 1982 yılında Beyrut'ta bir bina havaya uçup 300'e yakın askeri ölünce kaçmak zorunda kaldı. Bu şehir Orta Doğu'nun en güzel şehridir. Romantik tarafları vardır. Orada çok şık giyinmiş sarışın hanımlar kafelerde oturup o şehirden mutluluk duyuyorlardı. Bu şehirde Dürziler, Kürtler, Araplar, Hristiyanlar var. Ne kadar güzel, yeniden beraberiz diyorlardı. Ama artık bunu diyemiyorlar. Tekrar kaçıyorlar gemilerle. Hayır, gemiler tekrar geri gelsin. Kaçan İsveçliler, Norveçliler, Fransızlar tekrar o toprağa gelsinler. Bizim topraklarımıza, Antalya'ya gelsinler. Biz oradan kaçanlara Mersin yanında kasabalar verelim, otursunlar, bize karışsınlar, İstanbul'da karışsınlar. Toprağımız bütün insanlığa açıktır. Beraber kardeşçe bu şehirde oturacağız. Haçlı seferlerini başlatan Pierre Hermit denen adam bir eşeğe binmiş ve bütün Avrupa'yı dolaşmıştır. Bugün oradaki Hristiyanlar o haçlı seferleriyle oraya geldi. Fransızlar oradaki o büyük mirasa halen sahip çıkıyor. Savaşın daha ilk günü Başbakan Villepin kalktı ve Lübnan'a geldi. 10 asır önce Avrupa'dan oraya gelmiş haçlı Hristiyanlarının sağlığını test ediyor, denetliyor, kendi insanlarına sahip çıkıyor. İnsanlığa sahip çıkacağız. 19. yüzyıl boyunca Lübnan, Osmanlı'nın parçalanmasında ve bölünmesinde bütün Arap ayaklanmalarının ideolojik merkezi olmuştur. Tüm Arap dünyasının matbuatında büyük yazarlar yetiştirmiştir. İsrail bizim namusumuzdur. Dünya tarihinin en büyük oryantalistleri, yani İslam hukukunu inceleyenler Lübnan'dan çıkmıştır. Matbaa buralara 1850'li yıllarda bizden çok daha önce gelmiştir. Bu Hristiyanlar tarihte kapitülasyon dediğimiz şeyi verdiğimiz insanlar. Nasıl kapımıza Venedikliler, Cenevizliler gelip ticaret yapıyordu, bu Arap Hristiyanlar da bizimle ticaret yapıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Cemal Paşa'nın ordularıyla Mustafa Kemal oraya gittiği zaman biz onlardan mal alıyorduk. Osmanlı ordularının paralarını, elmaslarını alırdı bunlar. Onlar yan gelip yattığında bizler savaşıyorduk. Mısır'da anamız ağlıyordu. Biz Mısır'da İngilizlerle savaşırken onlar ticaret yaptı. Onlar bu toprakların en büyük elmas mühendisleriydi. Tarihte de öyle zengin oldular, yan gelip yattılar ve bu toprakların trajedisini bölüşmediler. Müslümanlarla binlerce yıldır yan yana oturuyoruz. Buna dikkat edelim, çok güzel meclisler yapalım, uluslaşalım, bir millet olalım düşüncesine girmediler. Kendilerini Fransız, Avrupalı hissettiler. Yataklarını sürekli ayrı serdiler. Bir Lübnan iç savaşı yaşandı. Bu savaştan acı tecrübeler çıkmamış gibi şimdi yine İsrail eliyle Hizbullah'ı ezmeye çalışıyorlar. Buradan çıkartacağımız dersler var. Beyrut bütün insanlığa ders olsun. İsrail bizim namusumuzdur. Yahudiler bizim namusumuzdur. Binlerce yıl bu insanlarla bu topraklarda kardeşçe oturacağız. Bir gün başlarına kötü bir şey gelirse eğer, gelsinler Mersin'imizde, Ankara'da, İstanbul'da yüz binlerce yavruyla otursunlar. Bizim tarih boyunca korkumuz olmadı ama onlar bizimle oturmak istemiyor. Aksine bizim başımıza vurmak istiyorlar. Bizi emretmek, tekmeleyerek kovalamak istiyorlar. Bu topraklar bunu kaldırmaz ve şimdiye kadar da kaldırmadı. Batılı bilim adamları her şeyin hesabını yapıyorlar. Ama iman denilen şeyi hesaplamıyorlar. Hizbullah'ın bulunduğu yerlerde psikiyatri kulüpleri, dernekleri, laboratuvarları yok. Çünkü bu topraklarda iman diye bir şey var. İman dediğin şey Allah'la mukavelenin ötesinde insanın kendine güvenidir. Bu insanlar yeri göğü yaratan Allah'tır, biz bütün kötülüklerden ona sığınıyoruz diyor. Bizim için ayrı gayrı yoktur. Bütün canlılarla biz aynı Tanrı'nın vücuduyuz diyor. Müthiş bir kendine güven inşasıdır iman. Kendine bu şekilde güven inşa eden insanlar füzenin adı oymuş, yok füzenin adı buymuş, bunlara teslim olmaz, ölür ve giderler. Ölümün tarafı tutulmaz. Bu topraklarda sürekli dayak yemekten, sürekli itilmekten ve sürekli aşağılanmaktan bıktım. Ölümün tarafı tutulmaz. Kim ölüyorsa onun tarafındanız. Bizim köşe yazarlarımıza bakıyorum. Ben Müslümanları tutmam. Onlar yeşil bayrak dalgalandırıyor. Belki El-Fetih olsaydı onu tutardım diyor. Ölü insanları ayırt mı edeceğiz? Cesetler arasından gezip, aa bu iyi ki ölmüş, aa bu da ölmemiş diyeceğiz. Kendimize kafeteryada sevgilimi beğeniyoruz ya. Böyle bir şey yok. Tarihin her tarafında kim ölüyorsa, bombayı kim yiyorsa onun yanındayız. Türk medyasının kafasını karıştırdılar. Engin Ardıç, PKK ile Hizbullah aynıdır doğrultusunda konuşuyor. İsrail işbirlikçisi ağzıyla konuşanlar var. Bunlar bizi rahatsız ediyor. Biz bu topraklarda bağımsızlık öğrendik. Bizi kimse aşağılayamaz. Demokrasi dediği de bu. Kafamızdan aşağı bombalar dökülecek. Biz de teslim olacağız öyle mi? Teslim olmayacağız. Bizim cesetlerimizi götürürler. Bu topraklarda 150-200 yıldır Batı'nın saldırıları devam ediyor ama bu saldırıların karşılığı yok. Yanlarına kar kalmıyor işte. Batılıların bunu öğrenmesi lazım. Cezayir'de alamadılar. Türkiye'de alamadılar. Silahlarla netice alınmaz. Biz bu bombaları, teknolojiyi, ilaç, kardeşlik olarak kullanalım. Üç kazanıyorsak fabrikanın sahibi onlar olduğu için ikiyi onlar alsın ama birini de biz alalım. Ama bize zırnık koklatmadan köle gibi çalıştırmak istiyorlar. Bunların ideolojileri sakattır. Ben Batı'nın demokrasisinin sakat olduğunu düşünüyorum. Çünkü Batı'yı oluşturan felsefenin kendisi sakattır. Modernitenin, Hristiyanlığın, demokrasinin kendisi sakattır. Atina'da demokrasi henüz doğarken kölelik diye bir şey vardı. Köleleri adam yerine koymuyorlar. Batı demokrasisi hep elit ve seçkinlerin elinde oldu. Köleler, dışarıdan gelen insanlar hep ikinci sınıf insanlar oldu. Bizler de demokrasiyi öğrendikçe seçkin demokrasisi yapıyoruz. İmtiyazlıları sürekli üstün görüyoruz. Batıyı oluşturan fikir sistemi, imanı teolojik olarak sakattır. Hristiyanlık ilk buradan çıktı. Anadolu topraklarına havariler geldi ve Hristiyanlık propagandası yaptılar. İlk İncil'in metinlerini bunlar oluşturdu. Fakat burada düğümlendi iş. Bizim gibi Allah tektir ve herkes kardeştir diye bir tevhid fikri oluşturamadılar. Tevhid çok önemlidir. Bir insanın herkese, bütün dünyaya, önceye ve sonraya şüphesiz iman etmesi, ayrı gayrı olmaması demektir. Herkesle evleniyorsun, doğmuş herkesle. Afrikalıyla, İsveçliyle evleniyorsun ve onlardan rahatsızlık duymuyorsun. Hristiyanlığın çok yanlış bir tasarrufu olmuştur. Yemeden içmeden uzaklaşıyorlar, inzivaya çekilmiş halde hayat yaşıyorlar ve dünya nimetlerinden vazgeçerek nefislerini ıslah edeceklerini düşünüyorlar. Bizde de dervişlik var. Bir hırka, bir lokma yaşayan dervişler var ama bütün dünya nimetlerinin kökündeki o vecd ve coşkuyu yakalamak, coşmak için, bir insanlık, bir kalp neşesi yakalayabilmek için, daha iyi sıçramak için geri çekilmek. Türkiye'de hakim olan görüş, biz bulaşmayalım şeklinde. Bu görüşü destekliyorum. Daha iyi sıçramak için geri çekilmek bir savaş terimidir. İsrail sürekli olarak Hizbullah'a bir gecede denizaltılarıyla, uçaklarıyla kıstırabilmenin planlarını yapıyor. Eninde sonunda bir gün oraya inecek. İsrail'in hesabı bu yenilginin altından nasıl kalkacağı. Nasrallah'ı, Hizbullah'ı bir günde devasa bombalarla nasıl sıkıştırıp fare gibi boğacağıdır. Gelecek yıllarda bunu göreceğiz. İsrail geçmişteki tavrını tekrarlayacak. O yüzden bizim oraya kurban göndermemiz gerekmez. Önceleri Lübnan'la, Hizbullah'la, Arap kardeşlerimizle konuşarak oraya asker gönderelim fikrindeydim. Fakat İsrail bizim oradaki Türk askerine çok kaba davranacak. Fransızlar, Maruniler yüzünden hala oradalar. 800 asker daha göndermeye çalışıyorlar. Fransızlar kendi askerlerini kayıracak. Diyelim Arap'ın birine birisi tükürmüşse Fransız onu Türk askerinin üstüne atacaktır. Bir sokakta bir Arap dövülmüşse onu Türk askerinin üstüne atacaktır. Bu konularda çok tereddütlerim var. Bosna'ya askerlerimiz gitti ve orada çok şey öğrendi. Örneğin kendi hinterlandlarını, kendi köylerini, Osmanlı'dan kalma camilerini gördüler, onlarla konuştular ve dünya görüşleri gelişti. Askerimizin dünya görüşünün gelişmesini, Balkanları, Kafkasya'yı, Arap dünyasını iyi tanımasını ben de isterim. O ayrı bir şey ama İsrail gibi sinsi, ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir ülkeye gitmesini çok tehlikeli buluyorum. Niçin? Daha savaşın bittiği gün Türk devletine fitne sokuluyor. İstihbarat bunu söyledi. Türkiye, kalleşlik yapmış gibi Araplara propaganda yapıyor. Bunu Türkiye'de besleyecek basını da var. Hemen manşetler çekildi. Bunlara güvenilmez. O yüzden Türkiye halkı ve aydınları gibi oraya asker gönderilmemesini savundum hep. Ama tabii oraya merhem olacak her konuda sosyal dayanışma adına mühendis, doktor göndermeliyiz.
Ayrım sonu.